Sayfa 154. Aspirin ve bir sürahi su ile odaya giren sekretere, elçilik rezidansının binanın hangi bölümünde olduğunu sordu. Sorusunun yanlış anlaşılmasından kuşkulanarak hemen açıklamaya girişti. Galiba 1969 yılındaydı. Ne çok zaman geçmiş değil mi? Bu binaya ilk kez geldiğimde annemle birlikte orada bir çay içmiştik. Annemle o zamanki Sefire çocukluk arkadaşıydı. Sefire Hanım'ın kızı İpek'le evlendim sonra diye sürdürebilirdi ama vazgeçti. Bu görmüş geçirmiş binanın hayatında özel bir yeri olduğunu düşündü. Hani kahve falına inanmazsınız ama yine de bakan birini bulduğunuzda söylediklerini ilgiyle dinlersiniz. Öyle bir kader çizgisi inancı. Sekreter Hanım rezidansın uzakta olmadığını söyleyip tarif etmeye çalışırken İpek'i ilk gördüğü anı hatırladı. Orta yaşlı, uzunca boylu, soluk benizli Sefire, arkadaşın ve oğlunu samimi bir hava içinde kapıda karşılamış, yaldızlı gül kurusu, atlas döşemeli, ağır mobilyaların bulunduğu geniş salondan geçerken, içeride küçük entim bir oda var. Orası İpek'le benim odamız. Resmiyete gerek yok. Sizi oraya alalım demişti. Genç adam, annem mavi salonda ağırlanmayı tercih ederdi. Sefire Hanım'ın samimiyet gösterisi inceliğini anlamayıp, bizi küçümsüyor duygusuna kapılmış bile olabilir diye düşünmüştü. O da küçüktü. Basit ama zevkli döşenmişti. Güzelliği ve seçkinliği, sadelikte arayan bir kadının rahat oturma odası havasındaydı. Kayınvalidem ince ve iyi bir kadındı. Biraz içine kapalı, gösterişsiz ama gerçek bir hanımefendiydi. İpek odaya sonradan gelmiş, Arın'ın annesinin kendisini öpmesine mesafeli şekilde izin vermiş, genç adamın da elini sıkmakla yetinmişti. Her şey Comédie Française'de sergilenen bir Molière oyununda çöpçatan annelerin erkekle kızı tanıştırdıkları sahneye benziyordu. Ve işin tuhafı, tarafların tümü bunun farkındaydı. Annesi, daha doğrusu teyzesi gibi, annesi çok genç yaşta öldüğü için çocuksuz teyzesi ve eniştesi tarafından evlat edinilmiş bir çocuktu. İnce ama biraz erkeksi bedeni, zarafet mi, güvensizlik ya da uyuşukluk mu hemen karar verilemeyen ağır hareketli bir genç kızdı İpek. Annesinden ya da teyzesinden tek ve önemli farkı hatlarının kalemle çizilmişçesine düzgün ve uyumlu olmasıydı. Sanki etten, kandan, kemikten yapılmış değil de Madonna tasvirleri yapan bir ressamın fırçasından çıkmış gibiydi. O tasvirlerdeki kadar donuk ve sakin. İster istemez ülküyü düşünmüş, sevgilisinin güzelden çok gösterişli, belki biraz abartılı, biraz alaturka ama her yanından hayat, kadınlık ve cinsellik fışkıran yüzünü ve vücudunu hatırlamıştı. Hiç yeri değilken kasıklarına saplanı veren arzu organını zorluyordu. Ergenlik çağındaki toy bir çocuk gibi kıpkırmızı olduğunu hissetmiş, işin kötüsü kızcağız arzunun nesnesinin kendisi olduğunu sanacak diye düşünüp huzursuzlanmıştı. Sıkıntılı suskunluklar, yapay konular ve anlamsız cümlelerden sonra çay servisi yapılırken kurabiyelerden ve ikisinin de Paris'te en sevdikleri şeyi olduğunda anlaştıkları fisel yani ip tabir edilen incecik ekmeklerden başlayan sohbet giderek koyulaşmıştı. Gençlerin konuştuklarının bir kelimesini bile kaçırmamaya çabalayan annelerin uzun sessizlikleri, anlamlı öksürükleri, arada bir karışıp konuyu değiştirmeleriyle süren sohbetleri, öğrenci olayları yüzünden aksayan eğitimden, Yves Montand'ın Olimpiya'daki son konserine, vizyona yeni giren filmlerden Normandiya sahillerindeki gelgit olayının güzelliğine, İpek'in o yıl gireceği üniversitedeki hangi bölümü tercih etmesinin doğru olacağına kadar uzanmıştı. İki annenin kendi aralarında bile konuşmadıkları, hatta imada bile bulunmadıkları çöpçatanlıklarının farkında olmasalar belki daha da çabuk yakınlaşacaklardı. Ayrılırlarken genç kız neredeyse anlamsız denilebilecek, alabildiğine sakin yüz ifadesiyle ''Beni arayın Arın'' demişti. Üniversiteye birlikte gidip ders programlarına bakmak, bazı derslere girip dinlemek isterdim. Yardımcı olursanız sevinirim. O sırada Sefire'nin yanaklarına veda öpücüğü kondurmakta olan annesinin yüzündeki memnuniyet ifadesini kaçırmamış, kadının daha dün ülke hakkında söylediklerini hatırlayıp keyfi kaçmıştı. Tanıştıklarında İpek 19 yaşındaydı. Benzer çevrelerden gelen benzer genç kızlar gibi az piyano, çok lisan, az sanat, bol görgü kuralı, biraz suskunluk, bir tutam gizem, hariciyeci koca modeline göre yetiştirilmişti. Gerçek annesini babasını hiç hatırlamıyor, annesi daha o bebekken ölünce teyzesi tarafından evlat edinilmiş olduğunu 12 yaşından beri bildiği halde bunu hiç önemsemiyordu. Aileden gelen önemli bir serveti yoktu. Onlarca yıldır devlet hizmetinde olan büyükelçinin kökeni öyle beylere, paşalara değil, orta halli İzmirli bir aileye dayanıyordu. Karısının ailesi ise Yanyalı mübadillerdendi. Bir rivayete göre mübadele sırasında Girit'teki muazzam servetlerinin ve mülklerinin pek azını saydırabilmişler, bir başka rivayete göre ise ailenin varı yoğu sefahat alemlerinde, içkide, kumarda tükenmişti. İpek'in asıl annesinin de alkol bağımlısı olduğu, genç yaşta sirozdan öldüğü fısıldanırdı bazı çevrelerde. Sayılı zengin tüccarzadelerden Murat ailesinin daha şimdiden henüz kariyere bile başlamamışken hariciye camiasına katılacağına kesin gözüyle bakılan oğlu neresinden tutarsanız tutun İpek için bulunmaz koca adayıydı. Eve dönerlerken annesi İpek hakkında ne düşündüğünü sormuştu. Annesinin kilitlendiği hedefe ulaşmak, aklına koyduğu bir şeyi gerçekleştirmek için yılmadan, bıkmadan sonuna kadar mücadele etme huyundan hoşlanırdı Murat. Aile yaşamlarının gündelik akışının parçası olan bu sıradan makyabilizmin kadını bazen kabalaştırdığının, çirkinleştirdiğinin de farkındaydı. Ama babasının servet edinme dışındaki bütün konularda koy ver ucunu, öne çıkma, rahatına bak tavrıyla annesinin makyabilizmi arasında bir seçme yapması gerekse annesinin seçeceğini biliyordu. Hadi açık konuş anne demişti gülerek. İpek'i uygun bir gelin adayı olarak görüyorsun değil mi? Bunu sakladığımı sanmıyorum. Çok hoş, çok zarif, tam yerini dolduracak bir eş olacağını düşünüyorum. Hangi yere anneciğim? Henüz doktoramı bile tamamlamadım. Hariciyeyi kastediyorsan daha hiçbir şey kesin değil. İyi ya, kesinleşmesi için bile İpek'in yararı olur. Hariciye çok özel bir muhittir oğlum. Bana sorarsan devletin kalbidir. Devletin başka hiçbir kurumu, hiçbir bakanlığı bu kadar kendi içine kapalı ve bağımsız değildir. Hariciyenin kendi gelenekleri, kendi üslubu ve aileleri vardır. Peki anne, diyelim ki beni İpek'le evlenmeye ikna ettin. Bakalım kız bu işe razı mı? Tabii ki razı olacak. Annesinin nasıl senin gözünün içine baktığını, kıza nasıl kaş gözettiğini fark etmedin mi? Bir kere benim oğlumdan daha yakışıklısını, daha parlağını bulacak değil. İkincisi, arkanda tüccarzadelerin küçülmeyecek bir serveti var. Belli ki İpek akıllı bir kız. Bütün bunları değerlendirecektir. Senden korkulur anne. Gerçekten de korkulur. Başka bir kadını seven genç bir erkek için bütün bunların son derece itici olduğunu biliyordu. Buna rağmen annesine sarılmış, sevimli bir alaycılıkla ''Zavallı ben, zavallı İpek'' demişti. Zavallı ülkü demek geçmemişti içinden. Belki de zavallılığı yakıştıramamıştı sevgilisine. İpek ile Türkiye'ye dönüp dış işlerine girdikten sonra 1973 sonunda evlenmişlerdi. Gazetelerin sosyete sayfalarında yazıldığı gibi muhteşem bir düğünle. Anılardan uyanıp saatine baktı. Öyle olmuştu. Biraz daha çalışmayı denedi. Baş ağrısı geçmemişti. Kafasını toparlayamıyordu. Kendini zorlamaktan vazgeçti. Masanın üstündeki kağıtları özenle topladı. Konuşma metnini ve basın toplantısına yaralanması için hazırlanmış bilgi notlarını, istatistikleri çantasına koydu. Kurtulamadığı bir suçluluk duygusuyla Ankara'yı, karısını aradı. İpek'in çeyizimde getirdim dediği, yurt dışına giderken bile yanından ayırmadığı hem dadısı hem sırdaşı hem hizmetçisi Mecbure Hanım bu durumlardaki dublaj sesiyle İpek Hanım'ın henüz uyanmadığını söyledi. Dün gece kendini pek iyi hissetmemiş, ilaç alıp yatmıştı. Beyefendinin merak etmesine gerek yoktu, zaten uyanmak üzereydi. Sağ olun Mecbure Hanım, anladım dedi. Lütfen bu gecede kendini kötü hissetmemesi için dikkatli olun. İkisi de neden söz ettiklerini biliyorlar ve bir çeşit kuş diliyle anlaşıyorlardı. Merak etmeyin efendim, ne zaman döneceğinizi söyleyeyim. Hiçbir zaman demek isterdi. Yarın da bir toplantım var, sonra bir gün İsviçre'ye derine uğramayı ya da Paris'e gelebilirse bir gün daha kalmayı planlıyorum. Ama en geç cumartesi dönerim. Kusura bakmayın, İpek Hanım siz yokken kendini büsbütün yalnız hissediyor da o yüzden sordum efendim. Dün derneğin çayına davetliydi. Üstelik ev sahipliği yapacaktı. Çok ısrar ettim ama gitmedi. Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim Mecbur Hanım. Cumartesi günü mutlaka dönerim. Yarın da telefon ederim. İsterse beni elçilikten arayabilir. Nasıl olsa bana ulaşırlar. İçindeki sıkıntı katmerlenmiş, belli belirsiz bir huzursuzluk duygusu olmaktan çıkıp boğuntuya dönüşmüştü. Yine içmeye başladı. Depresyon gelmekte gecikmeyecek. Karısını ilgilendiği eski bir hastası için endişelenen bir doktor gibi düşündüğünü fark etti. Sevgisiz değildi. Ondan nefret etmiyordu. Sorumluluk duyuyordu ama hepsi o kadar. 10 yıl önce o genç ve yakışıklı konsolosluk başkatibiyle yaşadığı maceranın örtbas edilmesini sağlarken karısına hiçbir şey olmamış gibi sahip çıkıp dahası aşık koca rolünü oynayarak saygınlığını korumaya çalışırken kutsal ailenin sadece Mecbure Hanım'ın bildiği sırlarını ustaca riyakarlıklarla perdelerken de aynı duyguları yaşamıştı. Kızlarının affedilmez ihaneti ölümlerini çabuklaştırmış olsa da kayınvalidesi ve kayınpederinin gözündeki değerinin bu olaydan sonra arttığını, çevrede de boynuzlanmış koca imajı değil, saygın ve olgun devlet adamı kimliğinin pekiştiğini biliyordu. Camia açıklıktan korkar. Örtbas edilen pislikleri ise çok sever. Başkalarının pislikleri, zayıf noktaları, sırları karşısındakinin gücüdür. Günü gelince kullanılır. Telefonu kaparken Karımı sevdim mi ben? Sorusunu ilk kez yüksek sesle sordu kendine. Daha önce bu türden soruları bilinçaltının bütün gücüyle bastırdığını düşündü. Tıpkı Ülkü'yü sevdim mi ben? Sorusu gibi. Hayatında böyle sorulara yer yoktu. Yapısı elverişli değildi. Bu türden soruların cevapları düşünülmez, yaşanırdı onun için. Ülkü'de ne varsa onun tam tersiydi İpek. Diyalektik zıtlık falan değil, bir araya gelmesi olanaksız iki kutup. Ben bu iki kadınla da birlikte oldum. Bir gecelik, birkaç aylık, onlarca kadından farklı olarak bu iki kadınla hayatımı bölüştüm. Onları birbirlerinin yerine koydum. İkisi de hayatımın parçası oldu ama o parçalar yitip gittiğinde yokluklarını duysam da hayatımdan bir şey eksilmiş gibi gelmedi. Bunun özeti ise bazı insanların yaşamının parçası değil, ta kendisi olan sınırsız, hesapsız, vazgeçilmez aşkı hiç bilmediğim, hiç tanımadığımdır. Bir eksiklik mi? O güne kadar bunun bir eksiklik olabileceğini düşünmemişti. Şimdi içindeki büyük huzursuzlukla baş etmeye çalışırken belki de bir eksikliği diye geçiriyordu aklından. Yine de o ne demekse iyi koca olmuştu. Şimdi İpek de karşılıklı oturup kartları önlerine açsalar, İpek'in kendisini suçlayabilecek fazla bir şey bulamayacağından emindi. İşine düşkündü. Evine, karısına, çocuğuna fazla zaman ayıramıyordu, doğru. Ama onun konumundaki kim daha fazlasını verebilirdi ki? Karısına karşı açık bir saygısızlığı, sevgisizliğini gören olmamıştı. Hatta karısının başka biri için mutlak bir boşanma nedeni olabilecek aşk hikayesini bile olgunlukla karşılamış, affetmişti. Önemli günleri unutmaz, karısının isteklerini, örneğin o bitmez tükenmez seyahat tutkusunu kendisi katılamasa bile yerine getirmeye çalışırdı. Birlikte katıldıkları davetlerde, resepsiyonlarda ne kadar uyumlu, ne kadar mutlu bir çift denilen türden bir görünüm sergilerlerdi. Giderek daha az birlikte görünmelerinin nedeni ise bir süreden beri İpek'in kendisini sık sık kötü hissetmesiydi. Yakın çevredekiler ve dedikoducular genç kadının kendini içkiye verdiğini, alkolik olduğunu söyleseler de Arın Murat'ın kendisinin ve ailesinin çevresini ördüğü saygı duvarı ve mesafe yüzünden bunları yüksek sesle dile getirmeye çekinirlerdi. Kimse İpek için Arın'dan daha iyi bir koruyucu olamazdı. Ama Arın Murat o anda bile kendini ve herkesi kandırmaya çalıştığını biliyordu. Duygularını fazla dışlamayan, kendini hiçbir zaman kapıp koyvermeyen, neşeden, kendinden geçip, kederden hıçkırıklara boğulmayan, kahkahalarla gülmeyen, çığlık çığlığa bağırmayan, o seyrek orgazm anlarında bile gözleri yerinden fırlamış ama sessiz kalan, tepkileri hep ölçülü olan karısının duygusal derinliğini hiç hesaba katmamıştı. Bastırılmış her öfkenin, sessizce geçiştirilmiş bir sitemin, içi akıtılmış bir her gözyaşının, atılmamış her çığlığın yeni bir aşk arayışına, içki kadehlerine, uyku ilaçlarına, mutluluk haplarına ve hiçbirinin yetmediği anda da alkolizme ve depresyona dönüşeceğini görmezlikten gelmişti. Hatta karısının gerçek annesinin kısa ömrünün son yıllarında bir ruh hastalıkları kliniğinde tedavi gördüğü gerçeğini unutmayı yeğlemişti. Oysa karısı, kediler gibi kadınlarda da içgüdüsel olan gerçek ilgiyi ve sevgiyi koklama yeteneğiyle evliliklerinin daha ilk yıllarında ilişkilerinde ne olduğunu bilmediği, adını koyamadığı bir şeylerin eksik olduğunu sezmişti. Arının o anlamsız aşk kaçamağını büyük sorun yapmamasının, olgunlukla karşılamasının, kısa bir konuşmadan sonra konuyu yok saymasının gerçek nedenini bir tek İpek biliyordu. Kendisini kıskanmayacak kadar ilgisizdi kocası. Evlilik ilişkilerinin Arın için önemi yoktu. Tıpkı karısını kaybetmekten de korkusu olmadığı gibi. Karısının bu sezgilerini hissettiği halde bir şey yapmamıştı. Gerçekten sevdiği tek kadın olan Ülkü'yü tutmak için de bir şey yapmadığı gibi. Başının ağrısı biraz hafiflemişti, buna memnun oldu. Hiç değilse artık şakakları zonklamıyordu. Bir an aspirindeki mucizenin nasıl olup da bugüne kadar çözülemediğini düşündü. Çantasını kapadı, aynanın karşısında saçlarını, kravatını düzeltti. Aynadaki yüz biraz yorgun görünse de bitkin ve çökük değildi. Saçları hafif kırlaşmıştı. Hiçbir özel dikkat göstermediği halde vücudu yağlanmamış, göbek bağlamamıştı. Bilmeyen kimse 52 yaşında olduğuna inanmazdı. Aynadaki görüntüsünden memnun kaldı. Sorularla köşeye sıkıştırmaya çalışacaklarını bildiği, zorlu bir toplantıya ve duygularından hiç emin olmadığı, toprağın ayağının altından kaydığını hissettiği ülkülü bir geceye hazırdı. Çantasını alıp çıktı. Sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin. Konferans salonu iyi hazırlanmıştı ve doluydu. Arın Murat kalabalığın ne kadarının basın mensubu, yabancı misyon görevlisi ve sivil toplum kuruluşlarından gelen gerçekten ilgili ve işe yarar dinleyici kitlesi ne kadarının bindirilmiş kuvvet olduğunu düşündü. bunca yılın deneyimiyle dinleyiciler arasında serpiştirilmiş Türk güvenlik görevlilerini insan hakları savunucularıyla Kürt militanlardan gelmesi beklenen zorlu soruları cevaplandırmaya çalışırken, gereğinde şike sorular sorarak, gereğinde olay çıkararak yardımına koşması planlanan yandaş dinleyicileri hemen fark etti. Türkiyelilerle Fransızların orasını göz kararı şöyle bir tarttı. Yabancıların çoğunlukta olduğunu görüp memnun kaldı. Bizimkiler canlarının dişlerini takmışlar bu defa diye düşündü. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı gibi pamuk ipliğine bağlı hassas bir konunun ateşli bir biçimde tartışıldığı bir dönemde Avrupa'nın önemli merkezlerinde bir dizi konferans ve basın toplantısı yaparak bir taşla iki kuş vurma fikri kendine aitti. Böylece bir yandan Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki konumu ve niyetleri konusunda Batı kamuoyuna yönelik bir propaganda yürütülürken öte yandan o ülkelerdeki kendine bağlı birimlerin çalışmalarını denetleme olanağı doğuyordu. Ya da ben denetlediğimi sanıyorum diye düşündü. Bir süredir çok şeyin parmaklarının ucundan akıp gittiğini, birilerinin ve bir şeylerin sabun gibi avcunun içinden kaydığını seziyordu. Konuşmaya başlayabilmek için ses düzeninin ayarlanmasını beklerken en arka sıralarda kapıya yakın bir yerde oturan Ülkü'yü gördü ve şaşırdı. Daha birkaç saat önce toplantıya gazetesi adına başka birinin izleyeceğini söylememiş miydi? Keşke gelmeseydi diye düşündü. Ülkü'yü geceye sadece kendine saklamıştı. Onun 25 yıl öncesini bir Paris akşamından, bir başka zamandan, bir başka dünyadan çıkıp geleceğini, boynuna sarılacağını, uzun asi saçlarının yüzüne, omuzlarına dağılacağını. Oysa onu son gördüğümde saçları kısacıktı. 20 yıldır böyle kısa saçlarım, sihirli tokamı da zaten kaybettim demişti. Ama olsun, onun ülküsünün saçları hep uzun ve asidir. En azından bir akşam için aradaki 25 yılın hiç yaşanmamış gibi olacağını hayal etmişti. Karşısında arka sıralardan birinde kapıya yakın oturan kadın kısacık saçlıydı, zayıf ve solgundu. Belki salonun kötü aydınlatılması yüzünden öyle görünüyordu, belki de gözleri uzağı artık eskisi kadar seçemiyordu. Konsolosluk görevlilerinin gazetecilere dağıttıkları Fransızca konuşma metnine dalmıştı, kendisine bakmıyordu. Burada bulunmasından duyduğu huzursuzluğun nedeninin sadece kurduğu romantik bir hayalin yarıda kalması olmadığını kendi kendine itiraf etti. Asıl korktuğu Ülkü'nün konuşmasını dinlemesi, söyleyeceklerini duymasıydı. Ne kadar inceltilmiş, ne kadar ikna edici olursa olsun söylediklerini kabullenmeyeceğini, resmi söylemin şekere bulanmış bir türü, İktidarın borazını olmasa da kavalı sayacağını, küçümseyeceğini, suçlayacağını, kendisinden uzaklaşacağını biliyordu. Hele bir de soru sorarsa ne cevap verebilirim ki? Yapacağı konuşma, açıklayacağı konular, salonu dolduran çoğu akademisyen, aydın, diplomat ve gazetecilerden oluşan dinleyiciler, önündeki mikrofon, gözünün içine bakan korumalar ve görevliler. Her şey inanılmaz ölçüde anlamsız, saçma ve ürkütücü geldi birden. Şimdi şuradan kaçsam, sizlere söyleyecek hiçbir şeyim yok. Geldiğiniz için teşekkürler diyerek kalkıp gitsem. Görevli ses düzeninin hazır olduğunu bildirdi. Arın Murat önündeki kağıtları dikkatle düzeltti ve masanın yanına koydu. Elinizde konuşmanın bir özeti var dedi. Bu metin geçerli kuşkusuz. Ama ben bugün sizlere önceden hazırlanmış metinde bulunmayan bazı noktaları da aktarmak istiyorum. Ülkü'ye baktı. Koltuğunda hafifçe kıpırdandığını, elindeki yazıları okumayı bırakıp dikkatle kürsüye kendisine bakmaya başladığını gördü. Mikrofondan gelen kendi sesini duydu. Madame ve Monsieur, Türkiye'de demokrasi sürecinin güçlüklerini ve çıkmazını anlayabilmek için biraz daha eskilere, en azından 25 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Tabii devleti kutsallaştıran bin yıllık devlet geleneğimizi unutmamak koşuluyla. İzninizle ilk kez resmi tarihin ve resmi siyasal söylemin dışına çıkmak istiyorum. Konuşmanın kişisel olduğunu ve sadece beni bağladığını da hatırlatmak isterim. Yeni bir taktik diye düşündü Ülkü. İşin özüne dokunmayan dozunda eleştiriler ve ne kadar kişisel düşüncelerin de dese, dinleyenlerin devlete, hükümete mal edeceği öz eleştirilerle demokrasiye doğru dolu düzgün yol alan bir Türkiye imajı vermeye çalışacak. Bir yandan adamın siyasette ve diplomaside bu kadar ustalaşmış olmasını önüne geçemediği bir hayranlıkla izliyor, bir yandan da öfkeleniyordu. Arın 12 Mart'tan söz etmeye başlamıştı. 12 Mart 1971'de ordunun emir komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği darbe, devlet içinde günümüze kadar varlığını koruyan ve sonraki faşizan darbe ve müdahalelerde de çekirdek rolü oynayan paramiliter bir odağın güçlenmesinin ve gölge devlet niteliği kazanmasının başlangıcı sayılabilir. Ülkü, mesleki alışkanlığıyla çantasındaki küçük ses alıcıyı aceleyle çıkardı ve düğmesine bastı. Ne yapıyor bu adam? Niyeti nedir? Nasıl bağlayacak, nasıl çevirecek sözlerini? 12 Mart'tan, 12 Eylül'den, darbelerden, ara rejimlerden, asılanlardan, vurulanlardan, işkencelerden, kaybolanlardan, şimdi adına demokrasiye geçiş denen şu yapış yapış, yalan dolu günlerden, ister şehit oldu, ister ölü ele geçti densin, bunca ölüden, faili meşhullerden ve faili belli olanlardan nasıl söz eder Arın Murat, nasıl anlatır? Hiroşima Sevgilim filminde harabeler, küller, anıtlar ve sakatlar arasında dolaştıktan sonra Hiroşima'da olanları bildiğini, anladığını sanan Fransız kadına bir gecelik Japon sevgilisinin sevişirken söylediği o unutulmaz cümle. Sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin. Sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin. Ülkü koltuğunun içine büzüldü. Nedense birden üşümeye başlamıştı. Sen Türkiye'de hiçbir şey görmedin Arın Murat, diye geçirdi içinden. Sen yönetenlerin tarafındaydın. Devletin en sorumlu yerlerindeydin. Suyun başındaydın. Belki şu anda hayatının en aşağılık rolünü oynuyorsun. Belki de samimisin. Ama sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin. 12 Mart dönümü mü dedin? Hatırlıyorum. 27 Nisan 1971 sabahı kucağımda koca bir demet mimozayla bir vapurdaydım ben. Senden ve sıkı yönetim altındaki İstanbul'dan kaçıyordum. Lodos şiddetlenmişti, vapur sallanıyordu. İskeledeki bayiden aldığı gazetenin manşeti 8 sütunun üstüne tek sözcükten ibaretti. Sıkı yönetim. Çay ocağına yakın bir yer oturup çay söyledi. Mide bulantısını bastırmak için kaşarlı tost ısmarladı. Vapurun Kadıköy'e uğrayıp uğramadığını sordu. Eğer Lodos iskeleye yanaşmaya engel olmazsa Kadıköy'e de uğruyordu. Haydarpaşa'ya geçip hiç oyalanmadan ilk bulduğu otobüsle Ankara'ya dönmeye karar verdi. Nedense aklına Kıvılcım dergisinin 12 Mart muhtırasından sonra çıkan sayısının başlığı geldi. Ordu kılıcını attı. Ömer Ulaş daha birkaç gün önce 12 Mart'ı sol darbe sanan ve reform bekleyen sosyalist aydınları, milli demokratik devrimcileri, kıvılcımcıları eleştirirken ordu kılıcını çekti. Doğru ama o kılıç yakında bütün solun kıçına saplanacak, o zaman anlayacaklar demişti. Onu da uyarmış, evde tehlikeli sayılabilecek yazı, kitap, belge bulundurmamasını, hatta bir süre evde kalmamasını söylemişti. Ömer'e göre rejim hızla yarı faşizmden faşizme kayıyordu. Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının saklandığı sanılan semtte bulunduğu için daha önce de birkaç kez aranmış olan bu apartman hiç de güvenli bir yer değildi. Üstelik Ülkü'nün kendisini işlerin dışında sayması için de bir sebep yoktu. Dergide onun da yazıları, tercümeleri çıkıyor, sindikalarla yaptığı işçi eğitimi İyi Saatte Olsunlar tarafından mutlaka izleniyordu. Gizli örgüt militanı falan değilim ki, neden benim peşime düşsünler? Bayilerde satılan legal bir dergi çıkarıyoruz. Legal bir partinin üyesiyim, üstelik oraya bir uğradığım yok ne zamandır. Silah külah işlerine bulaşmadık, cuntalarla da ilişkimiz yok diye itiraz etmeye kalkışmıştı. Galiba faşizm konusunda biraz daha çalışmamız gerek, demişti Ömer. Dimitrov'u okuduğumuzu sanırız. Sen makalelerin bir bölümünü çevirdin de. Ama işin özünü hep kaçırıyoruz. Faşizmin, sermayenin en zalim, en kanlı diktası olduğu gerçeği devrimci edebiyattan ibaret değildir. Senin dediğin ayrımları yapmaz faşizm. Sermayenin sola yönelmiş, topyekün saldırısıdır. Evi basıp arayacak olurlarsa zararlı bir şeyler olup olmadığını düşünmeye çalıştı. Sadece kitaplar, birkaç afiş, işçi eğitimi notları, bir de duvarlarındaki şiirler, yazılar vardı. Bunların hiçbirini kaldırmaya, saklamaya, yakmaya niyetim yok diye düşündü. Bu da benim meydan okumam olsun. Özel mektuplarını, aralarında Arın'ınkilerde olan fotoğrafları, Paris'te Sen Nehri kenarındaki sonbahar renklerine bürünmüş ağaçlar altındaki o güzelin fotoğrafı örneğin. Bir süre önce içgüdüsel bir korunma duygusuyla İstanbul'a annesinin evine götürmüş olduğunu hatırlayıp sevindi. Vapur sallandıkça oturduğu sıranın üzerine hemen yanına koyduğu mimoza demeti bankın üstünde bir o yana bir bu yana yuvarlanıyordu. Mimozaları kucağına alıp burnunu sapsarı demetin içine gömdü. Sarı çiçeklere karıştı saçları. Saç tokamı düşürmüşüm diye düşündü. Adadaki köşkte düşmüş olmalı. Yatağa girince çıkarmıştım. Arın saçlarımın çıplak vücuduna dağılmasını severdi. Çırılçıplak da olsan saçların topluyken giyiniksin derdi. Geceki sevişmenin ıslaklığı, teri, kokusu, çılgınlığı, tutkusu hala vücudundaydı. Adı konmamış sonu yaşadıklarını, kılıcın onların üzerine de indiğini, Arın'ın artık başka bir dünyada, başka bir zamanda kaldığını seziyordu. Koşullar ne kadar uygunlaşmış olursa olsun, devrimler için çoğu zaman bir dış müdahale gerekir derdi Ömer. Bu ilişkinin bitmesinin koşulları çoktan olgunlaşmıştı. Dış müdahale de geldi işte. Garajlarda Ankara'ya öğle üzeri kalkacak bir otobüs ararken gece yasağından önce evde olabileceğini hesapladı. Her zaman bindiği ucuz şirketlerin otobüslerinden biri yerine bir saatten fazla beklemeyi göze alıp daha düzgün, pahalı bir şirket seçti. Ömer'in böyle dönemlerde rahat etmek veya gizlenmek istiyorsan iyi giyineceksin, takım elbise giyip kravat takacaksın, randevularını eskisi gibi kebapçılarda, muhallebicilerde değil, lüks otellerin ruflarında, pahalı ve seçkin restoranlarda vereceksin. Bafra birinci içmekten vazgeçip filtreli içeceksin. Zenginler komünist olmaz sanılır demesini hatırlamıştı. Ankara'ya geldiklerinde gece bastırmıştı. Sokaklarda askerler devriye geziyordu. Aynı anı daha önce yaşamış olma duygusuna kapıldı. Tam ne olduğu hatırlanmadıkça huzursuzluk veren bir déjà vu duygusu. Sonra birden hatırladı. 10 yıl kadar önceydi. 27 Mayıs'tan hemen sonra silahlı askerler gelip sokaklarının başındaki evde oturan bir komşularını götürmüşlerdi. Biri ihbar etmiş, vatan cephesine adam kaydediyormuş. Hem de Demokrat Parti, bucak başkanıymış demişti annesi. Sen kızlarıyla pek sıkı fıkısındır. Bugünlerde dikkat et, fazla yakın durma, diye de eklemişti. O günden sonra arkadaşının evine daha sık gittiğini, annesinden de biraz daha uzaklaştığını anımsadı. Çantasını karıştırıp anahtarını ararken apartmanın kapısında Ömer'le karşılaştı ve sevindi. İki gündür kapalı olan eve yalnız başına girmekten korktuğunu, en azından huzursuzluk duyduğunu kendi kendine itiraf etti. Ne güzel rastlantı dedi. Elindeki çiçeklere bakılırsa piknikteydin galiba. Haber vermeden çekip gidiyorsun. İki gündür meraktan kudurduk. Bir de sıkı yönetim ilanı. Haberin vardır herhalde. Bu gece saat 1'den sonra gece yasağı başlıyor. Haberim var. Bu yüzden bulduğum ilk otobüsle döndüm, İstanbul'daydım. Öyle birden karar verdim. Önceki gece yarısı otobüse atlayıp gittim. Birlikte eve girerlerken içine bir hüzün çöktü. Çivi çiviyi sökse de sökülen çivinin yeri kalıyor. Arını bir daha göremeyeceğini düşündü. Sonra buna inanmadığını, kendini kandırdığını anladı. Onu bir daha görmeyeceğini, her şeyin bittiğine gerçekten inansaydı, böyle sakin olamayacağını, ondan uzaklaşamayacağını biliyordu. Yaprakları pörsümüş, çiçekleri dökülmüş mimozaları büyük bir vazonun içine özenle yerleştirirken baygın kokularını duydu. Yol boyunca çiçekleri elinden bırakmamış, göğsünü öyle sıkı bastırmıştı ki kokuları üstüne sinmiş, kendi kokusu olmuştu. Birden yavaş yavaş çökmeye başladığını, iki gündür sanki rüyadaymışçasına yaşadığı saatlerin gerçeğe kavuşmak üzere olduğunu, çözüleceğini hissetti. ''Mutfakta şarap var, lütfen bir şişe açar mısın Ömer?'' dedi. ''Çok yorgunum, biraz gevşemeye ihtiyacım var. Sonra ne yapacağımızı, işlerin ne kadar ciddi olduğunu... Bana, sana, bizim çevreye ne ölçüde bulaşacağını konuşuruz. Ömer, mimozaları nereden topladığını sormasaydı, adadan topladığını söylediğinde, Sait Faik hikayelerindeki martıları, pul pul balıkları, yalnız adamın cebine saklanmış cepteki simit kırıntılarını yiyen Hidayet'i, panço'yu hatırlamasaydı, eski İstanbul bahçelerindeki yaseminlerden, kameriye güllerinden, Eylül mehtabının güzelliğinden, çiçek pasajından, asmalı mescitten söz etmeseydi ve buzbağ şarabını o kadar hızlı ve ölçüsüz içmeseydi anlatmayacaktı ve belki de yaşamları bambaşka yollara gidecekti. Odanın ortasındaki alçak sehpanın önünde yerde oturuyorlardı. Sehpa örtüsünde beyaz üstüne siyah geyik, tavşan ve çiçek figürleri vardı. Kadehlerin altından sızan şarap, örtünün üstünde kırmızı daire biçimi lekeler bırakıyor. Kimliksiz, kahramansız, zamana mekana bağlı olmayan, gerçeklik duygusu vermeyen bir hikayeyi, belki de bir şiiri, usul usul sayıklar gibi anlatıyordu. Tükenmeyen arzuyu, bitmeyen yalnızlığı, erguvanları, mimozaları, fıstıkların arasından doğan beyaz ayı, yürek çırpıntılarıyla beklenen telefonları, İstanbul'a akşamın yumuşacık inişini, antika mobilyayla dolu yüksek tavanlı, iç içe açılan kapılarla geçilen salonları, sedef kalkmalı yatakları, Paris'teki tavan arasını, sembollerini, kitapçıları, çiçek pazarında, çiçeklerin arasındaki kafeslerde ötüşen kuşları, sabahları taze bagetlerin ve kruvasanların kokusunu, halde içilen soğan çorbalarını, el örgüsü yün kazaklarını, tılsımlı saç tokasını, duvarlara yazdığı dizeleri, gece yarıları sokaklara fırlayıp tepelere doğru yürüdüğünü, sarhoşluğun yarı aydınlığında ilk otobüse atlayıp İstanbul'a gitmelerini, dolu dizgin sevişmelerini hatırlatan, şu isyankar saçlarını kestireceğini, saçlarını kazıtmış, kendilerini İsa'ya adamış rahibeleri, annesinin eski elbiselerinden bozma etekliklerini ve ateşli sosyalizm tartışmalarının, dergi toplantılarının, devrimci eylemlerinin ortasında kendini nasıl eğreti, yapayalnız hissettiğini, yıllardır içinde birikmiş ağırlığına dayanamadığı her şeyi, gecenin ve sayıklamaya dönüşmüş masalın ilerlemiş bir anında Ömer bu çılgın anlatımın büyüsünü anlattıkça değişen, güzelleşen kadının çağrısına daha fazla derinememiş, sehpanın karşı köşesinden kalkıp yanına gelmiş, genç kadını şefkatle kucaklamış, dudaklarını alnına değdirmişti. Ateşin var, yanıyorsun. Ateşi vardı, yanıyordu. Alkolün etkisi vücuduna yayılıyor, masa örtüsünün üstündeki tavşanlar, geyikler, çiçekler, arının vücudu, Ömer'in yüzü birbirine karışıyordu. Vücudu kor gibiydi ve belki yüksek ateş, belki de bilincinin giderek bulanması yüzünden öznesi ve nesnesi belirsiz bir cinsel istekle doluydu. Ömer'e arzuyla sarılıp, benimle yat diye fısıldarken aslında cinsel duyum değil, yaşama umudunun peşindeydi. En umutsuz olduğu anlarda yalnızlığını yenmenin, gündeliğin, sıradanın dışında var olabilmenin bildiği tek yoluydu bu. Benimle yat diye tekrarladı. Ömer'in kucağında yatağa götürülürken ateşin ve içkinin etkisiyle daldığı sislerin, bulutların arasından adamın insana güven veren sakin, yumuşak yüzünü gördü. İçine çocukluğunda ateşi yükselip de dalgın yattığı gecelerde babasının kollarında yaşadığı ılık ve sonsuz mutluluk duygusu doldu. Ömer kollarındaki güzel bedeni usulca yatağa bıraktı. Üstünü özenle örttü. Genç kadının saçları yastığa dağıldı. Bir bez ıslatıp alnına koydu, bileklerini kolonya ile ovmaya uğraştı. Gözlerini açtığında sabah olmuştu. İçinde kötü bir duygu, ağzında kötü bir tat vardı. Dudaklarının kuruduğunu, çatladığını fark etti. Şakakları zonkluyordu ve ateşi hala düşmemişti. Geceki her şey kafasının içinde karmakarışıktı, bulanıktı. Mimozalar, şarap, geyikler, kuşlar, Ömer'in yüzü. Benimle yat diye yalvardığım kimdi? Arın mı, Ömer mi? Yatakta doğrulmaya çalıştı. Yatağın hemen yanındaki sehpanın üstünde duran su bardağı devrildi. Nihayet uyandın. Ateşin biraz düşmüş olmalı. Dün gece korkuttun beni. Sesinde bir tutukluk, bir kararsızlık sezdi. Belki dün gece anlattıkları yüzünden, belki de benimle yat dediği için. Korkacak bir şey yok. İstanbul'da hava serindi, üşütmüş olmalıyım. Şarabı da çok hızlı içtim galiba. Her şey için teşekkürler. Seni işinden alıkoymayayım. İyiyim. Ateş düşürücü bir ilaç alırım. Yarına bir şeyim kalmaz. Ömer karyolayı fazla sallamamaya çalışarak yatağın kenarına ilişti. Dudaklarını hafifçe alnına değdirdi. Sonra yanaklarına, gözlerine, kurumuş dudaklarını atlayarak çenesine, boynuna. Dün gece benimle yat dedim ona diye hatırladı Ülkü. Cinsel hazzın etin ete değmesinden, sinirsel, beyinsel bir uyarıdan, hayvancı bir duygudan başka bir şey olmadığını, herkesle aynı coşkunu yaşanabileceğini kendimi inandırmak için, arın saplantısından kurtulmak için kullanmak istedim onu. Kendini suçlu ve borçlu hissetti. Üstünden kayan örtüyü çekip göğsünü kapatmaya çalıştı. Ömer, yumuşak, sevgi dolu bir hareketle sıyrılmış olan örtüyü genç kadının üstüne çekti. Terden alnına yapışmış saçlarını okşadı. ''Seni seviyorum.'' dedi. ''Dün gece anlattıkların olmasaydı, bunu sana asla söyleyemezdim. Utangaç biriyim aslında. Şimdi sus, bu konuda hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Kendine biraz daha zaman tanımalısın. Yara daha çok taze. Bak, getirdiğim mimozalar bile solmadı daha. Zamana ihtiyacın var. Zamana ihtiyacımız var. İyileşeceksin. Hep iyileşilir. Unutur, hep yeniden başlar insan. Yeniden başlarız. Şimdi dinlen. Ben gidip yiyebileceğim bir şeyler alayım. Portakal, hazır çorba falan. Bir süre sonra döndüğünde elinde kocaman bir demet papatya da vardı. Mimozalara karşı papatyalar dedi. Ben papatyalara inanırım. Gösterişsiz ama dirençlidirler. O sevimli ve aydınlık tavşan gülüşüyle güldü. Ömer, hayatının sonraki yıllarında o günü hep hatırlayacaktı. Bir başka insana, bir başka dünyaya ait olduğunu sezdiği mimozalara karşı nasıl papatyalarla savaşmaya çalıştığını, ikisinin de papatyaların gücüne nasıl da iştenlikle inanmak istediklerini, nasıl yıllarca inanmış gibi yaptıklarını ve nasıl yenildiklerini. Ne zamandır kafasını kurcalayan, içini huzursuz eden önemli bir toplantının, bir tartışmanın, bir eylem hazırlığının ortasında dikkatini dağıtan şeyin, geçmişi hakkında fazla bir şey bilmediği, biraz da kuşku duyduğu bir kadının varlığı olduğunu o güne kadar bilincine çıkarmamıştı. Sonra hiç beklemediği bir anda tam bir rastlantıyla Ülkü çırılçıplak çıkıvermişti karşısına. Genç kadının kırık dökük cümleler, sayıklamalar, şiirlerden dökülmüş dizeler, gerçekle hayalin birbirine karıştığı görüntülerle anlatmaya çalıştığının tükenmediği halde bitmek zorunda kalmış bir gençlik aşkı olduğunu anlamış, tüm cins taşlarının İçinde gizlenen pusudaki erkek kedi içgüdüsüyle kendi gününün geldiğini sezmişti. anısını gençlik yıllarında bıraktığı kısa sürmüş, yanlış bir evlilik dışında kadınlarla uzun süreli ciddi bir ilişkisi olmamıştı. Üniversitedeki öğretim üyeliğini bile ek iş haline sokmuş olan yoğun siyasal çalışmalar. O, devrimci eylem demekten kaçınır. Bu türden söylemleri hazmedilmemiş toy devrimcilik bir çeşit gençlik hastalığı sayardı. Özel hayata, aşka, uğraş ve özen gerektiren duygulara zaman bırakmıyordu. Üküyü tanıyana, çekimine kapılana kadar bundan bir şikayeti de yoktu Ömer Hoca'nın. Düşünce tarihi derslerinde sınıfı dolduran, büyük bir hoşgörüyle izlediği tartışmalarda son sözü hep ondan bekleyen, Marksizmin, sosyalizmin sorunlarını anlattığı zaman ağzının içine bakan gençlerle geçirdiği saatler, bir çekirdek kadro oluşturmak için başlattığı, giderek genişleyen işçi muhalefeti grubu. Yazılarının çoğunu kendisinin yazdığı bilinen dergi, hayatını bütünüyle dolduruyordu. İhtiyacı olan ruhsal doyumu ise sol çevrelerde gördüğü saygıdan hiç ödün vermez göründüğü hocalık konusundaki ilk gençliğinden beri kilitlendiği hedefe, sosyalist topluma varılacağı umudundan, biz görmesek bile çocuklarımız görecek dediği devrim inancından alıyordu. Eskişehir Cer Atölyesi'nce tesviyeci Müslüm Usta'dan duyduğu bir sözdü bu. "Ben görmem, çocukları bilmem ama torunları mutlaka görecek" derdi hiç çocuğu olmayan Müslüm Usta. Sonra çevresine bir göz atar, kimsenin duymadığına kanaat getirince, o bir yerde bir tapu memurudur, bir yerde bir postacıdır, bir yerde asker, bir yerde batmandır, burada tesviye ustasıdır, Zonguldak'ta toprağın altında ameledir, İstanbul'da tekel bütün depolarında bir kadın işçisidir, diye fısıldardı. Müslüm Usta'nın listesi böyle uzayıp gider, aralarında Ömer'in de olduğu birkaç genç çocuk, gizliliğin büyüsüne kapılmış kocaman açılmış gözleri ve heyecandan çarpan yürekleriyle yaşlı adamın hikayelerini nefeslerini tutarak dinlerlerdi. 1933'te 1 Mayıs'ta ağaçlara parti bildirileri yapıştırdıklarını, trenle Ankara'ya giderken Eskişehir'de tomar tomar parti bildirisini nasıl gazetelerin içinde pencereden attığını, gizli polis takibinden nasıl kurtulduğunu, Çankırı hapishanesinde Nazım'ı ziyaret edişini, herkes kendisine biraz deli gözüyle baktığı için başının fazla belaya girmediğini bir masal gibi anlatırdı. Cerdeki işçiler komünist Müslüm diye takıldıkları ve biraz kendi halinde, biraz üşütük saydıkları adamı ciddiye almasalar da babalar oğullarına Müslüm'le fazla görüşmemelerini tembihlerlerdi. Aman ha, kafalarına devlet millet düşmanı zararlı fikirler giriverirdi sonra. Ömer, Müslüm Usta'nın ezberinden okuduğu Nazım şiirlerini sarı yapraklı bir deftere kurşun kalemle yazmaya çalıştığı günlerde 16'sındaydı. Demir, kömür ve mensucat ve bil cümle sanayi kullarının ve sevda ve zulüm ve hayat ve kederli nehir boylarının kaderi bir gün ansızın değişmiş olur. Onlar ağır çizmeleriyle bastıkları zaman diye yazdırmıştı Müslüm Usta. Bak sadece sana yazdırıyorum bunları demişti. Öteki çocuklara hikayeler yeter ama fazla güvenmeyeceksin. Senin kumaşın sağlam oğlum. Ne de olsa işçi çocuğusun sen. Defteri iyi sakla. Ama fazla tutma elinde. Şiirleri ezberle, sonra defteri yok et. Bir de enternasyonal var. Dünyanın bütün amelelerinin marşı. Ama onu sakın yazma. Sadece ezberle. Uyan artık, uykudan uyan. Uyan ey esirler dünyası. Yaşlı adamın enternasyoneli kimseye duyurmadan kısık bir sesle ama coşkuyla söylemeye çalışmasında insanın içini acıtan bir keder vardı. Gencecik yüreğiyle bile fark ettiği kederin, imana dönüşmüş inancın gücüyle o inancı haykıramamaktan doğan çaresizlik arasındaki çelişkiden geldiğini sonraki yaşamında kendi deneyimleriyle de öğrenecekti. Müslüm Usta'ya gidip geliyormuşsun demişti bir gün babası. Biraz üşütüktür ama iyi adamdır. Üstelik fabrikada ondan iyi tesviyeci ustası yoktur. Ama ne çare, adı komüniste çıkmış bir kere. Onunla fazla sık fıkı olursan fişlenirsin. Bak, abilerin çıraklık okulundan yetiştiler. Cere girip çalışmaya başladılar. Seni okutalım istedik. İşçi çocuğu işçi olur deyip seni de çıraklık okuluna gönderebilirdik pekala. Ama bu okusun, devletin bir dairesinin müdürü olsun, yüksek mektep bitirsin, ne bileyim ben, kaymakam olsun falan dedik. Şimdi deli Müslüm iki hikaye anlattı diye fişlenirsen yakarsın kendini. Müslüm Usta da babası da yıllardan beri Cer Atölyesi'nde işçiydi. İşletmenin bütün işçi aileleri gibi Ulaşların hayatı da sanki fabrikayla bütünleşmişti. İşletmenin çıraklık okulunda okunur, okul bitince fabrikaya çırak girilir, ustalığa, ustabaşılığa yükselinirdi. İşletmenin spor kulübünde Demirspor'da top koşturulur, işletme erkanının, müdürlerin, mühendislerin, bir de yeni yeni palazlanmaya başlayan sendikacıların doldurduğu işletme konserlerine, sanat gösterilerine bir yolu bulunarak beleşten girilir, işletme lojmanlarında ya da yakın bir yerde oturulur, lokomotif ve demiryolu konuşulurdu. Ömer'in anlamadığı, onca yıllık işçi olan babasının neden kendini Müslüm Usta'nın işçi sınıfı dediği, o dev bütünün bir parçası olarak hissetmediği, neden sendikacıların bile komünist Müslüm'e biraz kuşku, biraz da acımayla baktıklarıydı. İlk büyük sarsıntı ve korkuyu Müslüm Usta ağzından burnundan kan gelmecesine dövüldüğü gün yaşamıştı. O gün işletme lokalinde Eskişehir Demiryolu İşçileri Sendikası'nın genel kurulu toplanmıştı. Babası bu sendika işlerinden bir şey çıkmayacağını, işletme devletin olduğuna göre zam mı, hak mı her neyse devletten istenmesi gerektiğini, sendikanın da aidat diye işçileri soyduğunu söylerdi hep. Müslüm Usta'ya göre ise sendika sınıfın kurtuluşunu sağlayamazdı tabii ama yine de işçilere ortaklık duygusu, mücadele azmi, sınıf bilinci kazandırırdı. Ne var ki CER'deki sendikayı yönetenler gerçek işçi temsilcileri değil, hükümetin ajanlarıydı. Bu yüzden işçilerin haklarını savunamıyorlardı. Sendika yönetimine bilinçli işçilerin gelmesi gerekiyordu. Bu fikirlerini sendika kongresinin yaklaştığı günlerde iş yerinde kahvede ulu orta söyleyip duruyordu. Aynı şeyleri genel kurulda da savunmaya kalkmış, orada yuhalamakla yetinenler gece Porsuk kıyısında yalnız gezerken yakaladıklarında üstüne çullanmışlardı. Ömer haberi ertesi gün aldığında Müslüm Usta'yı görmeye gidip gitmemekte bir an ikircimlendi. Ya beni de döverlerse, ya babamın dediği gibi hayatımı kaydırırlarsa korkusu. Sonra kendinden utandı, kimse düşündüklerini bilmediği halde kötü bir iş yaparken yakalanmış gibi kulaklarına kadar kızardı. Soğuk ve yağmurlu bir 10 Kasım günüydü. Sabahtan okulda Atatürk'ü anma töreni yapılacaktı. Okula bahçelerindeki sarı kasım patlarından götürmesi gerekiyordu. Annesinin küçücük bahçelerinde yetiştirdiği çiçeklerin, mevsimine göre lalelerin, sümbüllerin, nergislerin, sonbaharda yıldızların ve renk renk kasım patlarının ününü herkes gibi sabahları okulda giderken evlerinin önünden geçen öğretmenler de duymuştu. Atatürk köşesinin süslenmesi için beyaz ve sarı kasım patları gerekiyordu. Çiçekleri erkenden götürüp öğretmenle birlikte köşeye yerleştirdikten sonra kaşla göz arasında okuldan çıkmaya, bir koşu Müslüm Usta'nın evine uğramaya karar verdi. Kimsenin nerede olduğunu fark etmeyeceği tek fırsat buydu. Soran olursa evde bir şey unuttuğunu, hemen alıp derse yetişeceğini söyleyebilirdi. Müslüm Usta yalnız yaşadığı evinde divanın üstünde yatıyordu. Çivit karıştırılmış kireç badanalı tek katlı küçücük evin penceresinden kapıyı kimin çaldığını görmek için başını uzatıp da çocuğu görünce yüzü mutlulukla aydınlandı. İçeri gel dedi. Korkma, bir şeyim yok. Biraz yara bere. O kadar. Fena çullandılar üstüme. İki kişiydiler. Karanlıkta kim olduklarını fark edemedim. Karakola gittim. Canını kurtardığına sevin, dilini de tut biraz dediler. Bence demokratların bucak teşkilatlarından biriydiler. Bu işçi düşmanları iktidara gelene kadar hür sendikacılık diye mangalda kül bırakmıyorlardı. İktidara geldiklerinden beri halkçıları mum da aratıyorlar. Geçmiş olsun demek istemiştim ustam diye kekeledi. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Annem çorba falan yapardı. Sağ ol. Buraya böyle uzandığıma bakma. Aslında yatacak kadar kötü değilim. Ama nasıl anlatayım? İçim acıyor. Yıllardır içim acıyor oğul. Bunca işçi var fabrikada. Ben onların lafını konuşuyorum. Onların söylemesi gerekeni söylüyorum. Sonra gece dere kenarında dayak yiyorum. Tesadüfen oralardan birileri geçmese belki atacaklar Porsuk'a, geberip gideceğim. Arkamdan deli Müslüm ya da komünist Müslüm sarhoş dolaşırken dereye düşmüş diyecekler. Bunca yıldır birlikte çalıştığımız işçiler. Yattığım vücudumun acısından değil, içimin acısından. Hani vardır ya, ört ki ölem denir, içim acıyor oğul. İhtiyar adamın gözünden süzülen bir damla yaşı gördü. Boğazına bir yumru tıkandı. Ne diyeceğini bilemedi. Hani biz görmesek, çocuklarımız görmese, torunlarımız mutlaka göreceklerdin ustam diye kekeledi. İçin acımasın hiç. Hani şairin dediği gibi, ben yanmasam, sen yanmasan. Adam genç çocuğu bağrına bastı. O bir yerde postacıdır, bir yerde bir bekçidir, bir yerde bir demir yolcudur, bir yerde bir terzidir diye mırıldandı. Bir yerde bir lise öğrencisidir diye sonunu getirdi Ömer. Belki de bütün hayatını değiştirmiş olan yaşlı işçiyi yıllar sonra bir defa daha görmüştü. 1961 Ekim ayının sonlarıydı. Üniversiteyi yeni bitirmiş, asistanlık sınavlarını başarıyla geçmiş, atama kararını beklerken Eskişehir'e baba evine dönmüştü. Üstüne kat çıkılmış, arkaya oda ilave edilmiş evin ön bahçesinde annesinin kasım patlarını ve şarabi renkli yıldız çiçeklerini görünce içi ısınmıştı. İnsanı çocukluğuna, ilk gençliğine bağlayan anılarda büyülü bir şeyler vardır. Çocukluğunun ergenlik yıllarının ilk gençliğinin ülkesi Eskişehir. Kent dışında burçak ve buğday tarlaları arasından geçerken alabalıklar taşıyan, sihirlere iyi gelen kurbağalar avlanan, söğüt dallarını ve suzan baklarını yalayıp geçen, kente girdi mi benzi sararan, bulanan, sular kabarınca rıhtımlarını yiyip seller bastıran porsuk. Lüle taşından ağızlıklar, pipolar, kolyeler, bilezikler. Piyasaya çıkılan istasyon fidanlık. 28 kısım tekmili birden kovboy filmlerinin oynatıldığı yazlık sinemalar. Sonra bir başka dünya. Havacıların ordu evi. Kızlara çeyiz yapmak için kilo ile eski paraşüt bezi alınan yer. Ve artık adı Eskişehir Demiryolu Fabrikası olan Cer Atölyesi. Şeker fabrikası, kereste fabrikaları, hızar atölyeleri, un değirmenleri, Tatar mahallesi, asker lojmanları, işçi evleri. Arif Uruç Eskişehirli miydi? Ya da Kutup'tan gelip Cer Atölyesi'nde 3-5 işçi var diye kasabaya yerleşen Müslüm Usta gibileri diyen ilk öncü komünistler kimlerdi? Gerçekten yaşamışlar mıydı? Yoksa sadece komünist resmi tarihlerimizin kahramanları mıydı? Baban fabrikada demişti annesi. Bugün büyük gün. Cümle alem fabrikada. Devrimleri bitirdiler. Bir cilası kalmış ağabeyinin dediğine göre. Devrimleri bitirdik. Bir cilası kaldı diye düşünmüş. Alaycı alaycı gülmüştü. Çocukluğundan beri atölyede yapılan her yeni lokomotife bir ad verilmesine, ürünün hemen bağımsız bir kişilik kazanmasına alışmıştı. İşçi sınıfının yabancılaşmaya karşı psikolojik direniş mekanizmaları. Konulu bir çalışma ne kadar da ilginç olurdu. Devrim de nedir? Yeni bir lokomotif falan mı anne? Diye sordu. Ne lokomotifi? Daha büyük, daha büyük. İlk Türk otomobili. Yarın 29 Ekim'de Ankara'da olacak. Yürsel Paşa'nın önünden geçecek. Baban, abilerin, amcan hepsi fabrikada. İşletmenin kapısından geçerken heyecanlandı. Kapıdaki bekçileri tanıyordu. Çocukluk arkadaşıydılar. Herkes eski dökümhane binasında dediler. Devrim otomobilleri tamamlandı. Baban, abinler falan da oradadır. Yarın Ankara'ya cumhuriyet törenlerine yetişiyorlar. Eski dökümhanenin girişinde bir yazılıydı. Sonra anlattılar. Devrimden sonra ilk Türk otomobilinin yapılması görevi Eskişehir Demiryolları Fabrikası'na verilmiş ve işin bitmesi için 29 Ekim 1961 tarihi belirlenmişti. Car işçilerinin önünde sadece 4,5 ay vardı. Atölye olarak kullanılan eski dökümhanenin girişine her sabah işin bitmesine kaç gün kaldığını gösteren bir karton levha asılıyordu. Ve işte o gün iki küçük otomobilin teslimine sadece bir gün kalmıştı. Atölyeye girdi. İçerisi çalışmayı zorlaştıracak kadar kalabalıktı. Bir köşede babasını seçti, kucaklaştılar. Güzel günde geldin dedi babası. Yüzümüzün akıyla çıktık. Ucu ucuna da olsa devrim yetişecek. Ufak tefek boya, pasta, cila işleri. Bu gece trenle nakledilirken yolda hallolur. Olmaz, yapamazlar dediler ama bak başardık işte. Neyi başarmış olduklarını kavrayamadığından heyecanlarına katılamıyordu. İyi dedi, sevindim, başarmak güzel. O sırada hangar gibi atölyenin uzak bir köşesinde Müslüm Usta'yı gördü. Müslüm Usta da buradaymış dedi sevinçle. Kambersiz düğün olur mu? Çoktan emekli oldu ama buralardan ayrılamaz o. Müslüm Usta'ya doğru yürüdü. Kendi kendine gülümsedi. Müslüm Usta anlatır bana devrimi. Yaşlı adamın önünde durup elini öptü. Devrim olmuş diyorlar ustam. Sen ne dersin? Yaşlı adam bir an boş gözlerle baktı. Sonra elleri ve çenesi titreyerek Ömer'e sarıldı. Olacak dedi. Bu oldu ya, asıl devrimde olacak. Olacak ustam. Hani bir gün içim acıyor demiştin ya. Hani yapayalnızdın şu Eskişehir'de. Ama artık yalnız değilsin. Yalnız değiliz. Yine de çok dikkatli ol oğul. Onlar çok kurnazdır. Şu otomobiller var ya, emeğim yok ama benim bile gözlerimi yaşartıyor. İşçi sınıfı istediğimi yapar. Bilesin ama devrim bu değil. Askerler devrimin yolunu açtı 60'ta. Yürümesini bilirsen devrime varırsın. Adamın dupduru mantığına bir kez daha hayran kaldı. Emekçinin usu, işçinin sağduyusu denilen bu olmalı. Yürümesini bilmek için rehber gerek diye anlatıyordu kısık bir sesle. Komutan gerek, ordu gerek. İstediği kadar cesur olsun, başı bozuk adam savaş kazanamaz. Rehberi ara oğul, onu ara. Asıl partiyi ara. Yok deseler de, dağıldı deseler de parti vardır. Onu ara. Partiyi aramış ve bulduğunu sanmıştı. Yıllar sonra cevabından korkarak sorduğu soru ise yürümesini bildik mi sorusuydu. Ülkü'yü ilk kez 1970 sonbaharında üniversitenin çevrelerinden bir arkadaşının evinde görmüştü. Bekar evine kapanmayı göze alamadığı, ilçeye, dergiye, mülkiyeliler birliğine gitmeyi de canının hiç istemediği bir akşam, vakit geçirmek için kapıdan uğradığında, "Gel otur, karımın eski bir okul arkadaşı var yemekte, çok şeker bir kız, tanışırsınız," demişti arkadaşı. Ülkü Fransa'dan yeni dönmüş, üniversitede Fransızca okutmanı olarak işe başlamıştı. Ankara'da bir akrabasının yanında kalıyor ve ev arıyordu. Ona geçen gün önünden geçerken üstünde kiralık lafızı gördüğü evi tarif etmiş, bir bakmasını önermişti. O gece daha çok meclisteki son yasa değişikliklerinin sendikal hareketini ölçüde etkileyeceği, 15-16 Haziran olaylarında gösterdiği gibi kendiliğinden işçi hareketinin sol fraksiyonlar kadar diski de aştığı, Türkiye'deki CIA ajanlarının yeni bir listesinin ele geçirildiği gibi konular konuşulmuştu. "Biz yine yılan hikayelerini döndük," demişti Ömer. "Ülkü Hanım'ın canı sıkılacak. Fransa'dan, hele de Paris'ten yeni dönmüş biri için hiç de ilginç konular değil bunlar." "Kıza numara yapma. Sanki başka konumuz varmış gibi. Ayının 10 hikayesinin 10'u da armut üstüneymiş. Bizim hikayeler de öyle işte. Hele bu Ömer hepimizden beterdir Ülkü. Sakın ona kanayım deme. Yoksa bütün gün tercüme yaptırır, yazı yazdırır sana." "Siz ona bakmayın. Ben sadece kendi halinde bir doçentim. Ama çeviriler için yardım ederseniz tabii seviniriz. Marksist kaynakların çevirilerinin ne kadar işler acısı olduğunu bir bilseniz." Ülkü yumuşacık gülümsemişti. "Şu ev işini halledip yerleştikten sonra memnuniyetle yardım etmek isterim. Ayrıca 68 Fransızından geldiğimi de unutmayın. Konuların o kadar da dışında değilim. Bir gece dergilerin kitapların arasına gömülmüş çalışırken telefon çalıp da genç kadının sesini duyduğunda kısacık bir süre kim olduğunu hatırlamakta güçlük çekti. Sizinle birkaç gün önce bir arkadaşın evinde karşılaşmıştık, bana bir ev tarif etmiştiniz. O evi tuttum. Size de teşekkür etmek istedim," diyordu telefondaki ses. "Çok sevindim Ülker Hanım. Ankara'da ev bulmak gerçekten de güç iştir." "Ülker değil, Ülküyüm. Ülker kardeşimin adı. İsterseniz şu hanımı da kaldıralım." "Tamam, hemen kaldırırız Ülkü." Sonra şaka yaptığını belli edecek bir ses tonuyla ekledi. "Ben çevirileri hazırlamaya başlayayım artık. Aslında ben de biraz bunun için aramıştım. O gece belki laf olsun diye söylediniz ama yardımcı olmayı gerçekten isterdim. Paris'teyken kendi konum dışında bazı dergileri misafir öğrenci olarak izlemiştim. Marksist literatüre büsbütün yabancı sayılmam." Kızın sesindeki içtenlik ve ukalaca olmayan güven hoşuna gitti. "Siz daha yerleşememişsinizdir. Benim bekar evimde pek dağınık. İsterseniz yarın dışarıda bir yerde, yok, en iyisi fakültede, benim odamda buluşalım. Çeviriler konusunda konuşurduk." Buluşma saatini kararlaştırıp telefonu kaparken her zaman dikkatli olmak gerek diye düşündü. Kız Fransa'dan yeni dönmüş. Kimdir, nedir? Gerçekten Fransa'da mıydı? Çeviri işinin üstüne neden böyle hemen atladı? En azından biraz daha iyi tanımaya, biraz soruşturmaya çalışmalıyım. Genç kız ertesi gün fakültedeki odasına geldiğinde odada iki öğrencisiyle bir test çalışmasını tartışıyorlardı. Ülkü kapıdan içeri süzülürken güzel olduğunu o gece nasıl da fark etmemişim diye şaştı. Koyu renk gür saçlarını ancak yaşlı görünmekten korkmayan çok genç kadınların cesaret edebileceği şekilde sıkı bir topuz yapmış, başını arkasında toplamıştı. O günlerde pek moda olan, paçaları aşağı doğru bollaşan gül kurusu bir pantolon takım giymişti. Belki de uzun topuklu ayakkabıları yüzünden olduğundan daha ince ve uzun gösteriyordu. Gülümseyişi yine o geceki gibi aydınlık ve dostçaydı. Öğrencilerin birbirlerine bakıp hafifçe göz kırptıklarını gördü. Birinin sırtına dostça vurup oyuna katıldığını belli ederek, "Hadi bakalım toplanın şimdi, başka bir zaman devam ederiz," dedi. "Görüyorsunuz işim var. Montesquieu bekleyebilir ama Ülke Hanım bekleyemez." Masasının üstündeki korkunç dağınıklığı toplamaya çalışırken bir yandan da Montesquieu'nun önemini anlatıyordu. "Onlara klasikleri sevdirmek, düşünce tarihinin köşe taşlarını öğretmek o kadar zor ki. İyi öğrencilerin çoğu solcu. Onlar sadece Marx'ı, Engels'i öğretmek istiyorlar. Hegel'i bile Marx'ın baş aşağı çevirdiği diyalektiğin babası salçasına batırıp yutturuyoruz. Adam Smith üzerine bir ödev yapmak zul sayılıyor. Kapitalizme karşıyız ya hani. Ülkü ocaklılara yani sağcı öğrencilere gelince onların derdi geçer not alıp okulu bitirmek. Asıl mesaileri yurtlarda, sokaklarda, arbede çıkartmak. Şu sıralar esas olarak üniversitelerde, kampüslerde solcu avıyla solcu şişlemekle uğraşıyorlar. Fransa'da izlediğim derslerden birinde profesör Marksizmi içeriden eleştirenleri, örneğin Marx'ı Frankfurt okulunda falan anlamak için Marx'ı, Marx'ı anlamak için Hegel'i, Hegel'i anlamak için romantikleri, onları anlamak içinse aydınlanmayı, pozitivistleri anlamak gerektiğini söylemişti. Sanırım haklıydı. Ama benim gördüğüm kadarıyla Fransa'da da pek farklı değil durum. 68 baharından beri üniversitelerde taşlar yerine oturmadı bir türlü. Fransa'dan gelmiş şu okutman kızın kafasını çalışabileceğini, ağzının laf yapabileceğini düşünmemiştim nedense. Güzel bir şaşkınlıkla, keyifle dinlediğini fark edince içine yine kötü kuşkular üşüştü. Kesinlikle boş değil bu kız, tedbirli olmak gerek. Çeviri metinlerini hazırladınız mı diye sorduğunu duyunca bir an, şimdilik elimde bir şey yok gibisinden bir mazeret uydurmak geçti aklından ama bu hem kaba kaçacak hem de değerli bir yardımın önünü kapayacaktı. Nasıl bir metin tercih ederdiniz diye sordu. Bilmem, fark etmez. Sizin neye ihtiyacınız varsa. Daha önce bu tür çeviriler yaptınız mı Ülkü? Felsefe yazıları falan. Marksist felsefe yazıları diyecekken son anda vazgeçmişti. Epeyce çeviri yaptım. Aslında 1965'ten beri, liseyi bitirip üniversiteye başladığımdan beri ya Fransızca ders verdim ya da çeviri yaptım. Biraz para kazanmam gerekiyordu. Ömer'in içine bir gevşeme, bir rahatlama duygusu yayıldı. Şu kalıpçılığından, ön yargılarından bir türlü kurtulamadığını düşünüp kendine kızdı. Parislerde, Avrupalarda okutulan bir burjuva kızı olduğunu düşünmüştü nedense. Birden açık olmaya ve yekten sormaya karar verdi. Böyle anlarda yüzüne yapışan ürkek tavşan gülüşüyle güldü. Galiba haksızlık ettim size dedi. Ben sanmıştım ki baba parasıyla filoloji okuyan, Paris'te gezip tozan, hava basmak için de üniversitede çalışıyor gibi yapan zengin kızı sanmıştınız değil mi? Hadi itiraf edin. Evet, çabuk teslim oluyorum ve itiraf ediyorum. Nedense hep böyle sanılır. Galiba tipten kaybediyorum. Keşke doğru olsaydı ama durum pek öyle değil. Öğretmen çocuğuyum ben. Çoğunlukla burslu okudum. Bilirsiniz, öğretmen maaşları çok düşüktür. Hele babam öldükten sonra hep çalışmak zorunda kaldım. Paris'e de Fransız hükümetinin bir bursuyla gittim. Özür dilerim, kabalık ettim galiba. Aslında burjuva kızı olsanız ne fark ederdi ki? Zengin ailelerin çocukları arasında şu son yıllarda sosyalist olmak moda. Hele Mao'cu gruplar, liderlerinden militanlarına kadar hep iyi aile çocuklarıdır. Zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri olmayanlara gelince, ben işçi çevrelerimden geldim, onları çok iyi tanırım. Kaybedebileceğiniz tek şey, zincirleriniz olunca zincirlerinizi bile kaybetmekten korkarsınız. Bir ara büyük bir gazeteye tefrika romanlar çevirirdim. Hani bilirsiniz, aşk hikayeleri falan. Şimdi yazarını bile hatırlamıyorum, tanınmış biri değildi sanırım. O romanlardan birinde İngiltere'de bir işçi ailesinin hayatı anlatılıyordu. Tabii sonunda evin genç işçi kızı iyi kalpli fabrika sahibiyle evleniyor. Ama orada hiç unutmadığım bir bölüm vardı. Ailenin anarşistlere katılan oğlu babasını işçilere ihanet etmekle suçladığı ve zincirlerinden başka kaybedecek neyin var diye sorduğu zaman yaşlı maden işçisi işim ve gündeliğim cevabını veriyordu. Birazdan bölüm toplantısı var, gitmem gerekiyor. Bütün bunları konuşmak, tanışmamızı kutlamak için bu gece sizi bir yerde yemeğe davet edebilir miyim? Çevirilere de birlikte bakardık. Memnuniyetle gelirim. Ankara'da sudan çıkmış balık gibiyim biraz. Piknikte, yakamozdan başka bir yer bilmiyorum. Sonraki günlerde Ülkü'nün çevreye çabucak uyum göstermesini, dergideki ve işçi muhalefeti grubundaki gençlerin şu burjuva kadın da nereden çıktığı yolla havalarını park ettiği halde aldırmaz görünmeyi başarmasını, teorik bilgisini geliştirmek için verdiği kitapları dikkatle okumasını, çevirileri büyük bir disiplinle ve özenle yapmasını keyifle izledi. Ama genç kadının çözemediği, anlayamadığı, saydam olmayan, elinden kaçan bir yanı vardı ki Ömer'i aşırı derece diyordu. Sanki bütün yaptıklarını çeviriler, okumalar, tartışmalar, işçi eğitimi hazırlıkları bir tiyatro sahnesinde oynar gibiydi. Kendini bütünüyle vermeden ama sanki bütün ruhuyla verirmiş gibi, sanki tam inanmadan, anlamlı bulmadan ama inanırmış, anlamlı sayarmış gibi, işlerinden biriymiş gibi davranarak ama başka bir gezegenden gelmiş gibi. Genç kadını saran, gerçek bir gizem mi yoksa rol mü tam kavrayamadığı bu havadan hiç mi hiç hoşlanmıyor ama böyle özel bir ilişkiyi harcamaya da kıyamıyordu. Ülkü'yü tanıması, sırrı çözmesi gerekiyordu. Legal alanda çalışanların evlerini deşifre etmemek gerektiğini bildiği halde toplantılardan birinin Ülkü'nün evinde yapılmasını da bu yüzden önermişti. Evleri insanları ele verir. Küçük ayrıntılar çok şey anlatır. Ev küçüktü, temiz ve düzenliydi. Aynı zamanda çalışma odası olarak da kullandığı oturma odasının tabanındaki parlak renkli yörük kilimi, geniş kare sehpanın üstündeki kaslamonu işi hayvan ve çiçek desenli örtü, kitap raflarına, kitapların önüne dizilmiş renk renk çeşit çeşit biblolar, küçük kediler, tavşanlar, büyük boy bir miki fare, duvardaki 68 afişleri. O ünlü yasak yasaktır ve sokak güzeldir afişlerinin biraz da kıskandığı orijinalleri, karşı duvarda ise iki film afişi. Julie ve Jim ve Casablanca. Duvara renkli tebeşirlerle yazılmış dizeleri, afişleri keyifle incelerken gördü. Nazım'ın, Edip Cansever'in, Cemal Süreyya'nın şiirlerinden dizeler. Evin biraz fazla süslü galiba dedi Ülkü mahcup ve suçlu bir çocuk edasıyla. Yok canım, afişler ilgimi çekti de onları inceliyordum. Şu 68 afişleri orijinal sanırım. Yani barikatlar kurulduğu sırada sokaklara yapıştırılanlardan. Sanırım öyle. Bir Fransız arkadaşım hediye etmişti. Ben barikatlar kurulduğu sırada Paris'te değildim henüz. Yine de rüzgarına yetiştim sayılır. Farklı bir havaydı. Örneğin öğrenci hareketleri Türkiye'den çok farklıydı. Sadece kapitalist düzeni, o düzenin ürünü olan metaya, bağımlılaşmış insana, tüketim toplumuna isyan etmekle kalmıyorlardı. Donmuş, katılaşmış teoriye, kurul düzenin parçası olmuş işçi sınıfı partilerine, kurumsallaşmış her şeyi isyan ediyorlardı. Mutlak ve tam özgürlüğün peşindeydiler. Sadece yasayın yasaklandığı bir toplumda hayalleri. İşçileri devrime yönlendirebileceklerine inanıyorlardı. Ama en büyük darbeyi örgütlü işçi hareketinden yediler. Komünist Partisi ve sendikaların barikatı devletinkinden bile daha güçlü çıktı. Avrupa solu ile Türkiye solunun tarihsel kökenlerinin çok farklı olduğunu unutmamalısın. Fransız komünistlerinin hatta geleneği kadar ne kadar reddederlerse etsinler, Fransız öğrenci hareketinin arkasında koskoca bir 1789 var. Efsanevi komün var. Almanya dersen zaten teorinin de pratiğin de en sağlam kökleri orada. Bize gelince kıçı kırık ve teslimiyetçi bir sözde tarihten, devletten icazetli, milliyetçi kemalist sol gelenekten beslenerek geldik bugünlere. 15-16 Haziran patlamasaydı işçi sınıfının bırakılın öncülüğünü, varlığını bile hala tartışıyor olacaktık biz. Toplantı için gelen gençlerin Ülkü'nün evinin havasından hoşlanmadıkları, biraz liberal, biraz züppe buldukları, Ülkü gibi evini de yeterince devrimci saymadıkları belliydi. Bence hiçbir zararı yok diye düşündü Ömer. En fazla hapiste yatanın en sıkı devrimci, ayakları en fazla kokanın en saf proleter, en sekter olanın en keskin komünist sayılmasına hep itiraz olmuştu. Prolet kültü de sana sayamamıştı hiç. Duyduğu huzursuzluk Ülkü'nün evinden ve tercihlerinden değil, çevrede genç kadına karşı oluşan sinsi güvensizlik yüzündendi. Bu güvensizliği aşmanın da yine kendisine düşeceğini biliyordu. O gece dergi toplantısı bitip evden ayrılırken Ülkü'ye gençlerin fark etmesine özen gösterdiği bir yakınlıkla veda etti. Kafasındaki sorular dağılmıştı. Ülkü'nün duvarlarına renkli tebeşirlerle yazdığı dizeler sırrını ele veriyordu. Duygusal bir sorunu, çözemediği bir çıkmazı olmalıydı. Kendini hiç tanımadığı bir çevreye boylu boyunca atmasının, bir misyoner edasıyla hizmet sunmasının nedeni yeni bir hayata başlamak, yepyeni bir ortamda eski sorunları aşabilmek umuduydu belki de. Yanılmadığını sonraki günlerde anlayacaktı. 27 Nisan 1971 unutulmaz bir tarihti derdi Ömer. Mimozalarla papatyaların meydan savaşı o gün başladı. Sonra biraz hüzünlü eklerdi. O gün bugündür de sürüyor. Yüzyıl savaşları gibi. O gece ülke ateşler içinde yatarken başlayan duygusal ilişkileri, her gün birilerinin tutuklandığı, partilerin, derneklerin, matbaaların ve evlerin basıldığı Mayıs günlerinde heyecanlı ve tehlikeli bir kaçkıç içinde sadece 20 gün sürebilmişti. Sinemaya ayrı ayrı gelip ikisi de ikişer bilet alıyor, sonra salonun kapısında buluşup yan yana oturuyorlardı. Hayvanat bahçesine, gençlik parkına, seyran bağlılıklarına iki genç aşık gibi gidiyor, el ele dolaşıyorlardı. Merkezden ve tanıdıklarından uzak küçük restoranlarda baş başa yemek yiyip şarap içiyor, durmadan konuşuyorlardı. Ülkü bu kadar dikkat ve gizliliği gereksiz bulduğunu, kendilerini kimsenin aramadığını, rahatlıkla evde buluşabileceklerini söylese de Ömer, otlamaya bırakıldıklarına, rejimin giderek sertleşeceğini, günü geldiğinde kendilerinin de içeri alınacağını hissediyordu. İşçi muhalefeti grubunu tümüyle dağıtmış, bütün bağlarını koparmış, evini terk edip adresini kimseye bildirmediği sağlam bir işçi evine çıkmış, bir aylık hastalık raporu alarak üniversiteye de uğramaz olmuştu. Ülkü ile buluşmayı gerçek bir devrimciye yakışmayan bir zaaf sayıyor, kendini suçluyor, eksikleniyor ama vazgeçemiyordu. Ülkü de ev sahibinin binada onarım yaptığı bahanesini uydurarak akrabasının evinde kalmaya başlamış, kendi evine birkaç günde bir uğrar olmuştu. Üniversitedeki derslerini aksatmıyor, onun dışında ortalarda fazla görünmemeye dikkat ediyordu. Öylesine tuhaf ve olağan dışı günler yaşıyorlardı ki ne arını ne de Ömer'le ilişkisini sağlıklı kafayla düşünebilecek hali vardı. Apaçık bildiği tek şey, arını içinde maraz bir tutku, onmaz bir hastalık gibi taşıyacağıydı. İçindeki arını tüketmekten, unutmaktan ölesiye korkuyordu. Ömer'e yönelişi, unutmayı değil, yaşatmayı sağlamak içindi. Çiviyi çiviyle sökmek için değil, sağlamlaştırmak içindi.